Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yepyeni bir programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan önce bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, şehirlerin çılgın kalabalığının ortasında apayrı bir dünya var. Bu dünya hamam. Buraya her ayak basan kendini suyun ellerine teslim eder. Aslında gönüllü bir esaret bu. Çünkü su arındırır. Yalnızca bedeni değil, ruhu da arındırır. İçeri girer girmez, soyunma odalarıyla çevrili, camekan denilen kısım karşılar sizi. Burası hamamın en gösterişli yeridir. Ortasında bir çeşme, bazen de mermerden fıskiyeli bir havuz bulunur. Suyla buluşmazdan önce günlük kıyafetler buradaki hususi odalara bırakılır. Pamukludan, hatta bazen de ipekli karışımı peştemale bürünür bedenler. Burada içecekler satılır, efendim tıraşlıklar, tuvaletler bulunur soğuklukta. Sonra hamamın esas yıkanma yerine geçilir. Buraya eskiden harare denirdi, hararetten. Şimdi sıcaklık deniyor. Bu kısmın kapısı suyla, sabun kokusuyla gelen bir dinginliğe, bir ferahlığa açılıyor. Günlük kaygılar, şimdiki tabirle günün stresi buharı delip buradan içeriye geçemez. Burada hem beden gevşer sevgili dinleyiciler, hem sinirler. Mermer bir kurnanın başına oturulur. Bakır hamam tasından dökülen sıcak sularla dalga dalga bir huzur yayılır ve bu huzur insanın damarlarına kadar nüfuz eder. Bu arada kubbedeki küçük yuvarlak camlardan böyle yumuşak tatlı bir ışık hamamı aydınlatır. Hamamın içi loştur. Bu ince uzun ışık hüzmeleri bu loşluğu adeta delerler ve tam ortadaki göbek taşının üstünde gün boyunca oynaşır dururlar. Alttan ısıtılan göbek taşına uzananlar bir müddet sonra derilerindeki gözeneklerin açıldığını hissederler. Arkasından sert bir kumaştan yapılma keseyle efendim natır tellak çıka gelir ve o tabi işini de bilir. Ondan sonra bu keselenme vücuttaki ölü derileri ovalayarak vücuttan atar. Arkasından bol bol su dökünüp sabunlandıktan sonra dileyene bir de masaj yapılır. Ayak parmaklarından şakaklara, hatta kaşlara kadar bir masaj yapılır. Bu masaj ve yıkanma faslı insana tabi olarak tatlı bir yorgunluk verir. Bir İspanyol yazarı Juan Goiti Solo bunu hayal edilmesi çok güç, dört dörtlük bir keyif olarak tavsif ediyor. Ve diyor ki parça parça efendim sökülüp çözülmüş, yeniden birleştirilmiş, tepeden tırnağa sabunlanıp yıkanmış, kurulanmış, rahatlatılmış bedenini hamamdan çıkarken sanki yepyeni bir elbise gibi kuşandığını söylüyor İspanyol yazarı. Gerçekten eski doktorlar da herkese haftada en az bir kere Türk hamamı tavsiye ederlerdi. Türk hamamı dediğimiz işte bu anlattığımız merasimlerin hepsine birden deniyor. Sevgili dinleyiciler, antik Yunan'da hamamlar sağlık merkeziydi. Daha sonra Roma ve Bizans devirlerinden beri de İstanbul halkının günlük hayatında çok mühim bir yeri vardı hamamların. Ancak bu eski hamamlar hiçbir tanesi günümüze dek intikal etmiş değil. Roma devri ve Bizans İstanbul'unun ilk asırlarında yani 4. ve 7. asırlar arasında hamamlar içtimai, sosyal mekanlardı sevgili dinleyiciler. Halk yalnızca yıkanmak için hamama gitmezdi. Sohbet edilen, efendim siyasi münakaşaların yapıldığı yerlerdi hamamlar. Yine hipodromlar gibi, tiyatrolar gibi halkın dışa dönük sosyal hayatını sembolize ederdi. Osmanlı devri boyunca da şehirlerde çok sayıda hamam inşa edildi sevgili dinleyiciler. Ta antik Yunan'dan gelen bir geleneğin ve İslam dininin temizliğe, yıkanmaya verdiği ehemmiyetle birleşmesi Osmanlı Türkiye'sinde en ücra köşelere kadar hamamların yapılmasını doğurdu. Bu neticeyi doğurdu. Hamam Türk cemiyetinde aynı kahvaneler gibi insanların bir araya gelip sohbet ettikleri yerlerdi. Bilhassa 15. ve 16. asırlarda günlük hayatta büyük ehemmiyet kazanmaya başladı sevgili dinleyiciler. Bu devirde hamamlar hem cemiyetteki tabakalaşmanın aksettiği hem de bu tabakalar arasında şimdiki tabirle iletişimin, muhaberenin temin edildiği birer merkezdi. Evlerde bugünkü gibi su tesisatının ve dolayısıyla banyoların olmadığı o günlerde Osmanlı ailesi için hamama gitmek adeta bir merasimdi sevgili dinleyiciler. Bütün hayatı, evi, ailesi, komşu ziyaretlerine gitmekle sınırlı olan kadınlar için hamama gitmek daha büyük bir eğlenceydi. O gün çocuklar, eş dost, hatta komşularla beraber sabahın erken saatlerinde hamama gidilir, ancak gün batımına yakın dönülürdü. Öğle vakti yıkandıktan sonra çıkınlar açılırdı. Hususi olarak hazırlanılan hamam nevalesi, zeytinyağlı dolmalar, turşular, börekler yenilir, şerbetler, sonraki zamanlarda da gazozlar içilirdi. Tabi o devirde günlük hayatta kadınla erkek arasında kaç göç vardı. Dolayısıyla Osmanlı hamamlarının mimarisinde de tabi bu kendini gösterirdi. Kadınla erkeğin hamamlarda bir arada yıkanması mümkün değildi. Bu sebeple kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bölümleri olan çifte hamamlar inşa edildi sevgili dinleyiciler. Erkekler bölümü işlek ana caddeye bakan gösterişli kapısını tarafından girilirdi. Ancak kadınların girdiği kapı alçak gönüllü bir ara sokağa açılırdı. kadınların rahatça girip çıkmaları ve birbirini görmemeleri için. İşte bu şekilde hamam inşa etmek bir mimari ustalık sayılırdı. Yalnızca erkekler veya yalnızca kadınlar için yapılan tek hamamlara da rastlanırdı. Fakat esas ustalık çifti hamamlardaydı. Günümüzde hamamlar bir gün erkeklere, bir gün kadınlara hizmet vermektedir. Çifti hamamların sayısı son derece azalmıştır. Osmanlı tarihinin olmasa ne yapacağımızı çok zaman düşündüğümüz seyyahı Evliya Çelebi yaşadığı devirde İstanbul'da 151 tane hamam olduğunu söylüyor. Hamamların bu denli çok olmasının bir sebebi de iyi gelir getirmeleriydi sevgili dinleyiciler. Eskiler yıkanmaya, suya, temizliğe çok düşkünlerdi ve gözleri hiçbir şey görmezdi bu yolda. Ama sayıca giderek artmaları inanılmaz ölçüde su ve odun tüketimini de beraberinde getirmişti. Bu sebeple 18. asırda hamam sayısını azaltmak için çeşitli tedbirler alınmaya başlandı sevgili dinleyiciler. Osmanlı İstanbul'unun en eski hamamı Fatih devrinde yaptırılan Irgat Hamamı'dır. Bahçekapı'da bir de Yıldız Dede Hamamı var. Hala bugün ayakta. O da Bizans devrine ait tarihi kalıntılar üzerine inşa edilen tek hamam. Bu hususiyeti var bu Yıldız Dede Hamamı'nın Bahçekapı'da. Bir de şehir merkezinde kurulan hamamlardan Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında Haseki Hamamı var. Hürrem Sultan yaptırmış bunu da. Şimdi yerinde halı satılan bir mağaza var. Bu hamamın yakınlarında Bizanslardan kalma meşhur Zeuxippos Hamamı'nın kalıntıları bulundu. Demek o devirde de buralarda yine hamamlar varmış. Yine Yerebatan Sarayı'nın biraz ilerisinde gerek barok hususiyetler taşıyan mimarisi gerekse günümüzde dansözlü yemekli eğlenceleriyle turistler arasında hayli popüler olan Cağaloğlu Hamamı var. 1741 yılında yaptırılmış bu hamam, artan su ve odun tüketimi sebebiyle 1768'de büyük hamamların yasaklanmasından önce yapılan en son hamam. Bir hususiyet de bu. Bir başka mühim hamam var. O da Divan Yolu üzerinde Çemberlitaş Hamamı. Onu da Mimar Sinan yapmış 1584 yılında. İçindeki bezemeleriyle, tezyinatıyla süslü bu hamam. Sultan Abdülaziz zamanında yol yapım çalışmaları sırasında kadınlar kısmının camekan kısmının bir parçası kaldırılmış. Bir de Beyoğlu'nda Galatasaray Hamamı var. İstanbul'un bugün faaliyette olan en mühim tarihi hamamlarından birisi. Burası önce 1715'te sırf erkeklere inşa edilmiş. Sonra bir de küçük kadınlar kısmı ilave edilmiş. Bu Galatasaray Hamamı İstanbul'un turistik belgeli tek hamamı olma hususiyetini taşıyor. Bu büyük hamamların çoğunun günümüzde internette birer sitesi var sevgili dinleyiciler. Bu da ne kadar turistik olduklarını göstermesi bakımından önemli. Sadece İstanbul'da değil sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun, Rumeli'nin bütün vilayetlerinde küçük kazalara varıncaya kadar hep hamamlar var. Ve yakın zamana kadar da bunlar canlılığını sürdürmekteydi sevgili dinleyiciler. Çünkü eski evlerde böyle Türklerin alıştığı ölçüde hamam yapmak bayağı külfetliydi. Ancak eski konaklarda, saraylarda böyle bir külhanlı hamam yapmak mümkündü. Onun dışındaki evlerde gusülhaneler vardı. Bu gusülhaneler hemen her odada bulunur ya duvarın içine oyulmuş bir kişinin oturabileceği bir de kovanın konabileceği şekilde veya eski evlerde bulunan makatların, sedirlerin bir köşesinde efendim sedir tahtasının kaldırılmasıyla teşekkül eden betondan küçük bir yıkanma yeri. Buralar icabında kullanılmak üzere yapılmış yerler. Haftada bir konak halkı muhakkak Türk hamamına gider. Türk hamamına gitmedikçe yıkanmış sayılmazlardı. Onun dışında evde gusülhaneler olur fakat yine ev halkı hep hamamlara itibar ederdi. Tabi mimari hususiyetler değişti. Yeni evler yapıldı. Yeni evlerin her birisinde birer banyo var. Kanalizasyon teşkilatı var. Şimdi bu banyolar da tabi banyoların hususiyeti de değişti. Eski külhanlı hamamların, Türk hamamlarının yerini efendim küvetli, duşlu hamamlar aldı. Avrupa'yı Amerikanvari hamamlar. Fakat ne çare ki Türkler yine bu Avrupa'yı Amerikanvari hamamlarda Türk usulü yıkanmaya devam ettiler. Böylece hamamlarımız banyo oldu. Ancak ne Avrupa'yı ne Türk hamamı ikisinin arasında bir hamam kültürüne sahip olduk.
Çözmek elinde değil, gönlümü senden kadın. Çözmek elinde değil, gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden, bağrıma düşer adın. Benim sana bağlanan sen beni bağlamadın. Benim sana bağlanan sen beni bağlamadın. Kurtarmayı deneme, benden onu boş yere. Kurtarmayı deneme, benden onu boş yere. Kolum ince beline sarılmıştır bir kere. Yere anlatamazsam duyururum göklere. Benim sana bağlanan sen beni bağlamadın. Benim sana bağlanan sen beni
Sevgili dinleyiciler, çocukluğumda misafir gittiğimiz evlerde, tabii kahve ikramı malum misafirlikteki en vazgeçilmez merasim. Bu kahve ikramı, kahve ikram merasimi ve kahve ikramında kullanılan malzeme benim çok dikkatimi çekerdi. Vaka biz çocuk olduğumuz için bizim kahve içmemize müsaade etmezlerdi. Ancak bazı eski evlerde, hala evinin dekorasyonunu, ev eşyasını değiştirmemiş, bilhassa yaşlıların yaşadığı evlerde kahve fincanları bir değişik olurdu. Normalde kahve fincanı küçük, kutlu bir fincan. Fakat bu evlerde kahve fincanları umumiyetle kulpsuz, altlarında kadeh şeklinde gümüşten bir zarfları, kılıfları olurdu. Meğerse kahvenin zarflı olması, kahve fincanının zarflı olması çok eski bir Osmanlı adetiymiş sevgili dinleyiciler. Günümüzde efendim zarflı fincanlar ancak müzelerde, bir de tek tük evlerin efendim büfelerinde göstermelik olarak kaldı. Günlük hayatımızda artık fincan zarfları kullanılmıyor. Onlar da tarihin birer hatırası oldu. Geçmiş zaman olur ki dedirtecek şeyler oldu. Ecdadımız kahveyi Yemen'den getirtmişler ama anlaşılıyor ki onu içerken kullandıkları fincanlarda çok ince sanat eserleri meydana getirmişler. Osmanlılara mahsus bir eser. Vaka Arap ülkelerine de yayılmış. Bugün Arap ülkelerinde de kahve kulpsuz fincanlarda içilir ve yine zarafetine düşkün eski Osmanlı kültürünün tesirindeki Arap ailelerinde yine fincan zarfları var. Şimdi bu fincan zarfı metalden, gümüşten bir kere önce fincanı koruyor. Fincan porselen, ince porselenden, çok ince porselenden, cam gibi. Öte yandan da kahveyi içen kişinin elinin yanmasına mani oluyor. Şimdi bu iki gayeye matuf hazırlanmış ama onların estetik güzelliği, aman yarabbim, her biri birer sanat eseri. İnsan onun imal ediliş gayesini unutuyor, onun o güzelliği, zarafeti karşısında adeta büyüleniyor. Malum kahve Habeşistan'da bulundu. Kaffa diye bir şehir var. Orada bir çoban koyunların bir ottan yediğini ve hoplayıp zıpladıklarını görüyor. Ondan sonra bu otun çekirdeklerini alıyor. Ondan sonra o havalideki papazlar bunu keşfediyorlar. Aman bu ne güzel diyorlar, biz bunlardan yutalım da ibadet ederken manastırlarda dinç kalalım. Ondan sonra Habeşistanlı hacılar tarafından İslamiyet'ten sonra bu hac vesilesiyle Mekke'ye geliyor. Hacılar uzun seyahatleri sırasında dinç kalabilmek için bu kahve bitkisinin çekirdeklerini kaynatıp suyunu içiyorlar. İşte bu Hicaz'a gelişi böyle. Hicaz'da da dervişler aman diyorlar, bu ne güzel, aynı hacıların yaptığı gibi biz bunu içersek dinç kalırız, daha çok ibadet ederiz diye düşünüyorlar ve burada bol miktarda kahve yayılıyor. Hicaz'ın fethinden sonra veya daha önce Türk hacıları vasıtasıyla kahve İstanbul'a geliyor ve burada üne kavuşuyor. Daha sonra Türk devlet adamları, elçiler vesaire veya yabancı devletlerin İstanbul'daki mümessilleri tarafından kendi ülkelerine tanıtılıyor. Böylece dünyaya yayılıyor. Kahveden sonra, bu kadar kahveyle ilgili bir muhtasar bilgi verdikten sonra kahve fincanlarından da söz açmak yerinde. Dedik ya, yakın zamana kadar kahve fincanları kulpsuzdu. Topraktan, çiniden, porselenden, camdan, hatta ahşaptan üretilirdi sevgili dinleyiciler. Üzerleri nakış işlemeli lüleci çamurundan fincanlar sanat değeri en yüksek fincanlardı. İznik ve Kütahya atölyelerinde üretilirlerdi bu çok zarif Çin'i fincanlar. Bunların yanı sıra Türk zevkine uygun bazı fincan türleri de Çin'de ve Avrupa'da, özellikle Saksonya ve Sevr şehrinde Osmanlılar için hususi olarak üretilirdi. Şimdi biz size kahve zarflarından bahsedeceğiz ya, fincan zarflarından. Bunlar hem yapıldıkları malzeme bakımından, kullanılan teknik bakımından, hem de ait oldukları devri ve imal edildikleri, kullandıkları beldeleri, aksettirmeleri bakımından çok kıymetli eserler sevgili dinleyiciler. Öylesine değerlidirler ki kahve fincanı zarfları, kahve fincanları, zarfları ve diğer müştemilatı da içine alan eserlerle bir müstakil müze bile kurulabilir. Şimdi bu fincan zarfları yapıldıkları malzeme çeşitlerine göre 3 grupta toplanıyor. Madenden yapılanlar, işte gümüşten, pirinçten, bakırdan, altından hatta. Bir de sert ve hoş kokulu ağaçlardan yapılanlar var. Abonoz gibi, kuka ağacı gibi, öd ağacı gibi. Bir de bağ gibi, fil dişi gibi, boynuz gibi maddelerden yapılanlar var. Demek ki 3 çeşit fincan zarfı var. Metal olanlar, ağaç olanlar ve işte fil dişi gibi, boynuz gibi malzemelerden yapılanlar. Madeni zarfların yapımında bir takım teknikler kullanılıyor. Bunların başında kakma, efendim kalem işi, telkari, tombak ve mıhlama geliyor. Bunların dışında savatlı, mercanlı ve değerli taşlarla kakmalı zarflar da imal edilmiş. Kakma zarfların yapımında önce maden 1 veya 1,5 milimetre kalınlığında levha haline getiriliyor. Eldeki mevcut fincana göre zarf iki şekilde yapılıyor. Ya döve döve madene fincanın şekli veriliyor ya da fincan modeline sarılan maden kaynak yapılıyor. Maden fincanın formunu alınca içi soğunca katılaşan ziftin yanı sıra asfalt, horasan, parafin gibi şeyler karıştırılıp içine dolduruluyor. Bu malzeme çelik kalem darbelerine karşı koyarak madenin içe doğru çökmesine mani oluyor. Daha önceden desenleri ayarlanmış, hazırlanmıştı. Bunlar zarfın üzerine çiziliyor. Maden değişik kalınlıkta ve şekillerde çelik kalemlerle dövülüyor ve bu desenler o zarfın üzerine işleniyor. İşte bu işe kakma deniyor. Bu iş bittikten sonra karışım ısıtılarak başka bir kaba boşaltılıyor. Gerekiyorsa iç kısmına da kakmalar yapılıyor. Şekiller daha bariz hale getiriliyor. Zarfın üst kısmı tamamlanıyor. Dik durması için yine aynı teknikle gövdeye vida ile bağlanmış bir ayak yapılıyor. Bu teknikte altın ve gümüş, ki daha çok gümüş kullanılıyor. Bunun yanı sıra daha sonralar ucuz olduğu için bakır ve pirinç de kullanılmış. Bunlara da yukarıdaki gibi kakma işi tatbik edildikten sonra ayrıca tombak yapılıyor. Tombak ne demek? Maden oksitlenmesin diye cıvalı altınla kaplanıyor. İşte bunun tatbik edildiği eserlere tombak denir. Bir de kalem işi zarflar var. Kalem işi zarflarda kakma tekniğiyle yapılan şekiller bu defa ağızları çok keskin çelik kalemlerle oyulup boşaltılarak üretiliyor. Bu sanatı iş edilmiş ustalara eskiden kalemkar denirdi. Kalemkarlar adeta bir gravür çalışırcasına çok ince kanallar açarak madeni oya gibi işlerlerdi. Gelelim telkari zarfların yapımına. Burada önce maden bir milim kalınlığında tel haline gelinceye kadar haddeden geçiriliyor. Sonra bu teller arzuya bağlı hasır örgüye dönüştürülüyor. Daha sonra fincana uydurularak uçlara kaynak yapılıyor. Bunun dışında düşünülen şekillerin hususiyetlerine göre tellere çeşitli şekiller veriliyor. Ve bu şekiller birbirlerine kaynatılarak fincanın şekli ortaya konuyor. Sadece metalden değil dedik, ağaçlardan, bilhassa sert ve hoş kokulu ağaçlardan da efendim fincan zarfı üretildiğini söyledik. Ancak bu zarfların ne yazık ki büyük bir bölümü malzeme dayanıksız ve çabuk kırılabilir olduğu için günümüze kadar gelememiş. Tabii güzel desenleri, hoş kokuları sebebiyle bu zarflar tercih ediliyordu. Bunların üzerlerine bazen ince gümüş levhalardan kıl testeresiyle kesilmiş şekiller mıhlanırdı. Ağızlarına da çatlamamaları için gümüş tel geçirilirdi. Tabi o zamanlar torna henüz kullanılmıyor. Bu zarflar ya oyularak ya da kemane ile yapılırdı. Gelelim fincan zarflarının üçüncü çeşidine, bağdan, fil dişi veya boynuz malzemesinden yapılanlara. Bunlar çok hususi bir hüner gerektirirdi sevgili dinleyiciler. Bağ, bağ ne demek? Bağ, kaplumbağa kabuğu demek. Kaplumbağanın arkasından böyle bir iğne batırırlardı. Ondan sonra kaplumbağa o acıyla başını çıkarır. Ondan sonra başını keserler. Ondan sonra testereyle o kabuğu ortadan keserek güzelce çıkarırlar. Ondan sonra bunu çeşitli malzeme yapmak için kullanırlardı. Bu bağ ve boynuz malzeme için önce fincanın madenden ya da sert ağaçtan dişili erkekli kalıpları hazırlanırdı. Boynuz ya da bağ levha haline getirilirdi. sıcak suda yumuşatılırdı. Ve bu malzeme kalıplar arasına sıkıştırılarak soğumaya bırakılırdı. Bu malzemeler üzerine bazen altın veya gümüş kakmalar da yapılırdı. Fil dişi zarflardaki tatbikat da tıpkı ağaç zarflardaki gibiydi. Ancak fil dişi değerli bir malzeme olduğu için daha bir itinalı kabartma nakışlarla bezenir, süslenirdi. Evet, eski Türk evlerinde vitrinleri süsleyen, el emeğiyle, göz nuruyla, sanat zevkiyle işlenmiş o zarif, o güzel zarflar, bu estetik değerlerinin yanı sıra misafir ağırlamak gibi geleneksel bir fonksiyonu da üstleniyordu. Ancak şurası bir hakikat ki, insan bunları gördüğü zaman kıyamıyor, seyretmekten içindeki kahveyi içemiyordu. Dinleyiciler, insan ne kadar konuşsa İstanbul'u anlatmaya doyamıyor. Dünyanın en güzel yeri bize göre İstanbul. İstanbul'un en güzel yeri de bize göre Boğaziçi. Boğaziçi'nden şöyle Karadeniz'e doğru giderken günümüzde ikinci köprünün ayaklarında güzel mi güzel, şirin mi şirin bir mekan var. İstanbul'un belki de Boğaziçi'nin en güzel yerlerinden birisi. Anadolu Hisarı burası. Anadolu Hisarı'nın tabii güzelliklerinin yanı sıra tarihi ehemmiyeti de var. Adı üstünde. Boğaz geçişini kontrol etsin diye Yıldırım Bayezid daha İstanbul'u fethedilmeden önce bu buraya Anadolu Hisarı'nı yaptırmış. Eski tabirle güzelce hisarı yaptırmış. Hal böyle olunca buranın tarihi bir ehemmiyeti de var. Zaten bu güzelce hisar yapılmadan önce de buralar tarihi yermiş. Hisar yapımında kullanılan taşlar arasında ta Bizans yapılarından alınmış taşlara da rastlanıyor. Ve burada eski bir Zeus mabedi bulunduğu iddia ediliyor. Burası Boğaz'ın en dar yerlerinden birisidir. Göksu Deresi'nin kenarındadır. Yani sadece deniz kenarı değil aynı zamanda da nehir kenarıdır. Göksu Deresi'nin kenarıdır. Osmanlılardan önce de burada oturanlar varmış. İskan mahalli olarak kullanılmış. Petrus Gilius isminde bir seyyah var, Latin seyyahı. 1544'te İstanbul'u ziyaret etmiş. Osmanlı hakimiyeti öncesinden kalma Napoli veya Neapolis diye bir iskan mahallinin halen bu havalide varlığını muhafaza ettiğini kaydetmektedir. Şimdi Yıldırım Bayezid malum niyeti Bizans'ı İstanbul'u fethetmekti. Bunun için tabii İstanbul'un bu kıyıları da bizim elimizdeydi. Yani Üsküdar'dan ta Karadeniz sahiline kadar zaten Osmanlı'nın hakimiyetindeydi. Fethedilecek yer Suriçi'ydi. Yıldırım Bayezid buraya, bu boğazın en dar yerine efendim bir hisar yaptırdı. Bu hisar boğaz trafiğini gözleyecekti. Onun için buraya Gözlüce Hisar adı verilmişti. Sonra bu Gözlüce Hisar söylemesi zor olduğu için oldu Güzelce Hisar. Ondan sonra karşıya Fatih Sultan Mehmet Boğaz Kesen Hisarı'nı yaptırınca oraya Rumeli Hisarı, buraya da Anadolu Hisarı dediler. Eski kaynaklarda buraya Yenice Hisar veya Akçe Hisar dedikleri de vaki. Ancak hemen herkes burayı Anadolu Hisarı olarak bilmektedir. Dedik ya burası Göksu Deresi'nin tabii güzelliğinin damgasını vurduğu bir köşe. Boğaz'la birleştiği yer. Belki Boğaz'ın en güzel yerlerinden birisi. Burası fetihten sonra zamanla, daha önce de bu Anadolu Hisarı yapılınca burada bir Müslüman nüfus ikamet etmeye başlamış. Küçük bir köy halinde. Fetihten sonra nüfus bariz bir şekilde artmış. Evliya Çelebi'ye bakarsanız 17. asırda 200 tımar ehli nefer yaşıyor burada. Dizdarhane var, cebehane var, asker odaları var, hamam var, sibyan mektepleri var ve sayısız mescit var. Hal böyle olunca buranın büyükçe bir iskan merkezi olduğunu anlıyoruz. Yine Evliya Çelebi diyor ki o yıllarda bile Hisar'da büyük sahil sarayları ve yalılar vardı. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı zamanında, Osmanlı Devleti zamanında Boğaz'ın her iki yakasında devlet hiyerarşisini sembolize eden muayyen bir iskan protokolü vardı. Mesela Bebek ve Rumeli Hisarı sahilinde daha çok Şeyhülislamlar yetiştirmiş ulema ailelerinin oturduğu yalılar vardı. Şeyhülislamlar, kazaskerler hep Rumeli Hisarı'nda ve Bebek'te otururdu. Anadolu Hisarı'nda da çoğunlukla emekli olmuş, azledilmiş kazaskerler, Şeyhülislamlar ve diğer devlet memurlarının yalıları vardı. Hakikaten tabii güzelliği bir yana, huzur veren atmosferi de düşünülürse buranın çok uygun bir emeklilik mekanı olduğu anlaşılır. Anadolu Hisarı'nın hemen yanında denize dökülen Göksu Deresi var. Güneyinde Küçük Su Deresi ve çayırlığı var. O zamanların İstanbul'un gözde mesire yerlerindendi. 18. asır sonlarında buralarda günlük geziler yapılırdı. Kayık sefaları, mehtap alemleri fasıllar yapılırdı. Bunlar birçok kaynakta canlı bir şekilde tasvir ediliyor. Bilhassa cuma günleri çok hareketli olurdu bu havali. Sultanlar, şehzadeler, hanedanın kadın mensupları kalabalığı seyretmek için gelirdi. Birçok kimse ilk yüzme tecrübelerini bu dere boyunda yapardı. Sayısız çemenzarlar, namazgahlar ve çeşmeler vardı. Ayrıca Göksu Vadisi'nin sonunda Göksu Panayırı olarak bilinen Ayazma'nın büyük kalabalıkları ağırladığı da kaynaklarda yer alıyor. Saray için un öğüten hassa değirmenlerinin de bulunduğu Göksu kıyılarının çamurundan yapılan çanak, çömlek ve testiler çok ünlüydü sevgili dinleyiciler. 1909 yılında büyük bir sel felaketi oldu. Ondan sonra dere yatağı doldu. Arkasından artık şarkılara konu olmuş o ananevi Göksu eğlenceleri son buldu. Şimdilerde ancak Göksu kıyısındaki çay bahçelerinde bu eski canlılığın izlerine rastlanıyor. Göksu Çayırlığı da bugün Marmara Üniversitesi'ne bağlı spor yüksek okuluna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kürek sporu sahasında faaliyet gösteren Anadolu Hisarı Spor Kulübü'nün tesisleri de bu Göksu Deresi'nin kenarında. Günümüzde Anadolu Hisarı'nın her iki yanındaki yalılar İstanbul Boğazı'nda Osmanlı mimarisinin iyi muhafaza edilmiş örneklerinin görülebileceği yerlerden sevgili dinleyiciler. Enteresan mimarisiyle dikkat çeken Boğaziçi'nin en eski Osmanlı yapısı olan Amcazade Yalısı var. 1699 yılında yapılmış Köprülü Mehmet Paşa'nın yeğeni Amcazade Hüseyin Paşa tarafından. O işte bu Anadolu Hisarı'nda. Yüksek tavanları var ancak alçak pencereleri var. Birbirleri tezat teşkil ediyor. Bu bakımdan çok enteresan bir mimarisi var. Koruma altında olmasına rağmen gerçekten asırların yorgunluğuyla zar zor ayakta duruyor sevgili dinleyiciler. Küçük Su Deresi'nin kenarında bir de Küçük Su Kasrı var. O da etraftaki ahşap yalıların arasında incelikli taş mimarisiyle dikkati çekiyor. Anadolu Hisarı Kandaca yolu üzerinde Sultan II. Mehmet tarafından inşa ettirilmiş. Sonra Sultan 1. Abdülhamit tarafından yenilenmiş Anadolu Hisarı Camii var. O da semtin mühim tarihi mirasları arasında. Sultan 2. Abdülhamit zamanında bunu tekrar bir yenilenmiş, elden geçirilmiş. Dolayısıyla sivri kemerli pencereleri bu zamandan kalma. Ayrıca hisar surlarının yanında kesme taşlardan yapılmış mihrabıyla, minberiyle basit bir şekilde inşa edilmiş namazgah var. O da etrafı duvarlarla çevrilerek koruma altına alınmış İstanbul'un nadir kalan namazgahlarından birisi. Açık Hava Camii. Bu ibadethanede Hisar'ın gerçekten enteresan mekanları arasında. Evet, Anadolu Hisarı her ne kadar nüfusça çok büyümüş olsa da hala Boğaziçi'nin en sakin semtlerinden birisi sevgili dinleyiciler. Hisarıyla, gösterişli yalılarıyla, Göksu kenarındaki çay bahçeleriyle keyifli bir hafta sonu için ideal vasıfta bir mekan. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da sayılı dakikaların sonuna geldik. Ve Çınaraltı programı bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.